Ayrım 12.
Gökküreyi ikiye bölen ve yerküredeki ekvatorun üzerinde paralel bulunan gök ekvatoru ile her kutup arası 90 derecedir. Ne var ki yerkürede ekvatordan kuzeye doğru yalnızca 64 derecelik bir alanda kalır bayındır kesim. Geri kalan kesim boştur. Bayındırlık uygarlık oluşmamıştır geri kalan kesimde. Soğuk çok olduğu ve buzullar bulunduğu için oluşmamıştır. Tüm güney kesiminin sıcaklar yüzünden boş kaldığı gibi ileride anlatacağız. Sonra şunu da bilesin. Batlamyus'un Claudius Ptolemy M.S. 85-165 coğrafya kitabında ve daha sonra Sicilya kralı Roger'a armağan edilen kitabın yazarının İdrisi'nin bu kitapta yaptıkları açıklamalar gibi yeryüzünün bayındır kesiminden bu kesimin nerelere dek uzandığından buralardaki kentlerden, kasabalardan, dağlardan, denizlerden, ırmaklardan, çöllerden ve kumluklardan bilgi verenler bu bayındır alanı 7 iklim bölgesine bölerler ve 7 iklim diye de adlandırırlar bölgeleri. Bölümlerin sınırlarını teorik olarak çizerler. Bölümlerin enleri eşit, boyları değişiktir. Birinci iklim bölgesi ikincisinden, ikincisi üçüncüsünden daha uzundur. Yedinci de böyle, bir önceki bölge bir sonrakinden uzundur. Bu durumda yedinci iklim bölgesi hepsinden daha kısa demektir. Karalardan oluşan çemberin konumu bunu gerektirir de ondan. Bu iklim bölgelerinin her biri de batıdan doğuya doğru birbirini izleyecek biçimde 10 eşit parçaya ayrılır o yazarlarca. Yazarlar bunların her birinin ve her birindeki uygarlığın toplumsal yaşamın durumlarından bilgi verirler. Ve yazarlar anlatırlar ki söz konusu kuşatıcı denizden, Atlas Okyanusu'ndan, batı yönünden 4. iklim bölgesinde Rum Denizi, Akdeniz, diye bilinen deniz ayrılır. Bu deniz dar bir boğazdan, Cebeli Tarık, Septe Boğazı'ndan başlar ayrılmaya. Boğazın eni 12 mil, 22.740 kilometre, var yok. Boğaz Tanca ile Tarifa kentler arasındadır. Bu boğaza zukak, sokak, düz arayol da denir. Deniz, Akdeniz, bu boğazdan başladıktan sonra doğuya doğru uzanır. Eni 600 mile dek genişler. Deniz, Akdeniz, 4. iklim bölgesinin 4. parçasında son bulur. Başlangıcından sonuna 1160 fersaha ulaşır denizin uzunluğu. Sona erdiği yerde Şam kıyıları vardır. Başladığı kesimde güney yönünde Mağrib, Fas kıyıları bulunur. En başta boğazın başında Tanca kenti var. Sonra İfrikiye, Kuzey Afrika gelir. Sonra Berka'dan, Cebeli Aktar'dan geçilir. En son İskenderiye'ye varılır. Denizin kuzey yönüne gelince bir körfezinde Konstantiniye, İstanbul kıyıları vardır. Sonra batıya doğru Venedik, Roma ve Fransa kıyılarından İspanya'ya, Tazukak'ta, Septe Boğazı'nda bulunan Tarifa'ya değin uzanır. Tarif Tanca ile karşı karşıyadır. Biri bir kıyıda, öbürü öbür kıyıda. Bu denize, Akdeniz'e Rum Denizi denir, Şam Denizi de denir. Bu denizde içinde yaşanılan birçok büyük bayındır ada vardır. İkritiş, Girit, Kıbrıs, Sicilya, Majorika, Majorka, Sardinya, Danya adaları gibi. Coğrafya yazarları şunu da yazarlar. Bu denizden, Akdeniz'den, kuzey yönündeki körfezden iki ayrı deniz ayrılıp oluşur. Denizlerden birincisi Konstantiniye karşısındadır. Sözün ettiğimiz denizden bir ok atımı daracık yerden ayrılmaya başlar. Üç denizden geçtikten sonra Konstantiniye kıyılarına ulaşır. 32. Dar bir yerden ayrılmaya başlarken boğazı gittikçe genişler ve 4 mili 7.58 kilometreyi bulur. Ve akağında ilerlerken 60 millik 113.7 kilometrelik bir yol alır. Bu deniz Konstantiniye Körfezi adıyla danılır. Dipnot bu aslında Ege Denizi'dir. Daha sonra bu denizin ağzından 6 mil 11.37 kilometre eninde bir yerinden bir boğaz ayrılır. Ve deniz bu boğazla Karadeniz'le birleşir. Karadeniz bu denizi oradan bükülür, doğuya doğru ilerler. Herekliya, Ereğli topraklarına uğrar ve başladığı boğazdan Hazar ülkelerine, Kafkasya, Çerkezler, Kırım Hanlığı doğrultusunda Azak Denizi'nin kuzeyine değin. 1300 milde 2463.5 kilometrede ulaşır. Dipnot, burada Azak Denizi Karadeniz'den sayılıyor. Bu denizin iki yandan çevresinde Rum, Trabzon, Rum İmparatorluğu, Türk, Gürcü, Çerkez, Rus toplumları yaşarlar. Rum Denizi'nden, Akdeniz'den ayrılan ikinci denize gelince, bu Venedikliler Denizi, Adria Denizi'dir. Yunan ülkelerinden ayrılmaya başlar, kuzey doğrultusunda ilerleyip dağlık kesime gelince batıya doğru bükülür. Venediklilerin ülkesine yönelir ve Aquileia, yazılışı A, Q, U, I, L, E, I, A, Trieste, yörelerine varır. Ki ayrıldığı kesimden buralara olan uzaklık 1100 mildir. 2084.5 kilometre. Bu denizin çevresinde de Venedikliler, Rumlar ve başka toplumlar yaşarlar. Coğrafya yazarları sözünü ettiğimiz okyanustan bir de başka denizin ayrıldığını yazarlar. Doğuda ekvatorun 13 derece kuzeyinden başlayan büyük geniş bir deniz. Bu deniz güney kesimde biraz ilerleyip birinci iklim bölgesine geldikten sonra batıya döner. Birinci iklim bölgesinin birinci bölümüne Hindistan, Pakistan kıyılarına, oradan da Habeş ve Zencilerin ülkelerine ve Babülmendeb yörelerine ulaşır. Başlangıcından buraya 4500 fersahlık bir uzaklığa varmış olur böylece. Bu denize Çin denizi, Hint denizi ve Habeş denizi de denir. Bu denizin güney kesiminde Zencilerin ve Berberlerin ülkeleri vardır. Buradaki Berberler, Arap ozanı, İmri-ül Kays'ın şiirlerinde andığı Berberlerdirler. Batı Afrika toplumlarından olan Berberler değildirler. Sonra Makteşu, Mogadişu ve daha güneyde Sefale, Sofala kentleri ve Vakvakların toprakları Madagaskar gelir. Daha başka toplumların yaşadıkları yerler de vardır o çevrede ki daha sonra artık çöller ve içinde yaşanmayan yerler gelir. Bu denizin, Hint okyanusunun, kuzey yönünde de baştan sırayla Çin, Hint, Sind, Batı Pakistan'da Sind bölgesi, Ahkaf yöresinden Yemen kıyıları, Zebit kenti, dipnot eskiden Taiz'in kuzeyinde bir kentti ve daha başka yerler yöreler vardır. Sonunda da Zenciler ve daha sonra Habeş kentlerine varılır. Coğrafya yazarları bu Habeş denizinden, Hint okyanusundan, başka iki denizin ayrılıp oluştuğunu belirtirler. Birinci deniz, okyanustan Babülmendeb'deki ucundan ayrılır. Dar bir boğazdan ayrılmaya başlar. Sonra kuzeye, biraz da batı doğrultusunda uzanarak ilerler ve ikinci iklim bölgesinin beşinci bölümünde yer alan, eskiden Süveyş yakınlarında bulunan, Kulzum kentine değin yol alır. Başlangıcından ölçülürse 1400 millik bir uzaklığı oluşturur bu yol. Bu denize Kulzum denizi ve Süveyş denizi adları verilir. Kızıl deniz. Denizin bu ucuyla Mısır'ın Fustat kentinin, Amr İbnil As'ın Mısır'da kurduğu eski bir kent, arası 3 konaklık, 3 günlük bir yol tutar. Bu denizin doğu yönünde Yemen sonra Hicaz kıyıları, Cidde sonra Medyen ve Eyle kıyıları, en sonunda da Faran, Sıradağ etekleri yer alır. Batı yönüne gelince Said, Yukarı Mısır, Gize, Kahire, Fayum, Beni Süveyf, Minye, Asyut, Kene, Luxor, Harga, İtfu ve Asvan için alan bölge, kıyıları, Nübya çölünde bir zamanlar söz edilen İzab, Sevakin, Suakin ve Zeyla, Zeyla kentleri bulunur. Sonra başlangıç kesiminde Habeş kentleri görülür. Kulzum denizinin son kesimiyle Rum denizinin kıyısındaki El Aliş karşı karşıyadır. Aralarında 6 konaklık bir uzaklık vardır. Gerek İslam sonrası ve gerek İslam öncesi dönemlerde hükümdarlar sürekli olarak bu arayı bölüp kanal yapmak istediler. Ne var ki girişimlerini sonucu ulaştıramadılar. Habeş denizinden ayrılan ikinci deniz. Bu denize Yeşil Deniz de denir. Batı Pakistan'daki. Sint yöresi kıyılarındaki kentlerle Ahkaf çölü arasından ayrılıp kuzeye, biraz batıya bükülerek ilerler. İkinci bölgenin 6. bölümünde bulunan Basra kıyı kentlerinden Übürlü'ye değin uzanır. Başlangıcından buraya 440 fersah yol alır. Bu denizin bir adı da Fars-İran denizidir. Dipnot, Umman denizi, Umman körfezi ve Basra körfezini içerir. Bu denizin doğu yönünde Sint kıyıları, Mekran kıyıları, Kirman, Kerman bölgesi, İran ve en son Übürlü kenti bulunur. Güney yönünde ise Bahreyn kıyıları, Yemame bölgesi, Bahreyn ile Mekke arasındadır. Umman yöresi ve başlangıç kesiminde sayılan Şir, Şehir, kentiyle Ahkaf bölgesi yer alır. Fars denizi, Basra körfezi, Umman körfezi, Umman denizi ile Kulzum denizi, Kızıl deniz arasında kalan yarımada Arap yarımadasıdır. Arap Yarımadası denize girmiş bir kara parçası gibidir. Bu kara parçasını güneyden Habeş Denizi, Hint Okyanusu, batıdan Kulzum Denizi, doğudan Fars Denizi çevreler. Şam'la Basra arasında 1500 millik bir sınır çizgisiyle Irak'la birleşir. Kufe, Kadisiye, Bağdat, Medayin'de bulunan Eyvan-ı Kisra, dipnot, İran hükümdarlarının var olup sonradan yıkıldığı ileri sürülen anıtsal yapıları. Ve Hire o bölgededir. Bu bölgenin arka kesiminde de Türk, Hazar gibi Arap olmayan toplumlar bulunur. Arap Yarımadası'nın batı kesiminde Hicaz illeri vardır. Doğu kesiminde Yemame illeri, Bahreyn ve Amman bulunur. Güney kesiminde ise Yemen illeri ve Habeş denizinin üzerindeki kıyıları yer alır. Coğrafya yazarları yerkürenin bu bayındır kesiminde öteki denizlerden kopuk bir başka denizden daha söz ederler. Kuzey yönünde Deylem yöresindedir bu deniz. Bu denize Cürcan, Gorgan denizi, Taberistan denizi de denir. Uzunluğu 1000 mil, eni ise 600 mildir. Bu denizin batısında Azerbaycan ve Deylem, doğusunda Türk toprağı, Türkistan, Harizm, güneyinde Taberistan, kuzeyinde Hazar toprağı, Hazar çukurluğu ve alanlar bulunur. Coğrafyacıların sözünü ettikleri ünlü denizlerin başlıcaları bunlardır. Coğrafyacılar derler ki, yerkürenin bu bayındır kesiminde pek çok ırmak vardır. Bu ırmakların en büyükleri 4 tanedir. Nil, Fırat, Dicle ve Ceyhun adıyla adlandırılan Belh ırmağı, Amu Derya. Nil, ekvatorun 16 derece güneyinde, 16 derece güney paralelinde bulunan bir dağdan kaynağını alır. Birinci bölgenin dördüncü bölümünün yakınında bulunan dağdan. Kamer Dağı denir bu dağa. Yerkürede bu dağdan daha yüksek bir dağ bulunduğu bilinmiyor. Dipnot, verilen derecede bir yanlış olabileceği düşünülürse burada söz konusu edilen dağın Kilimanjaro Dağı olduğu düşünülebilir. Bu dağın yüksekliği El Müncid adlı ünlü sözlüğe göre 5963 metredir. Bu dağdan birçok kaynaklar çıkar. Kimi kaynağın suyu orada bulunan bir göle, kimininki de bir başka göle dökülür. Sonra göllerden ırmaklar çıkar, hepsi ekvatorda bulunan bir göle dökülür. Bu göl o dağa 10 konaklık, 10 günlük bir uzaklıktadır. Bu gölden iki ırmak çıkar. Irmaklardan biri kuzeye doğru akar. Nevbe, Nübya bölgesinden sonra Mısır illerinden geçer. O sırada çatallara ayrılır. Birbirine yakın olan bu çatalların her birine Haliç denir. Ve hepsi İskenderiye'de Rum denizine dökülür. Nile, Mısır Nili dendiği de olur. Doğusunda Said yöresi, batı kesiminde ise otlu sulu yöreler vardır. Victoria gölünden çıkan, öbür ırmak da batıya doğru döner. Sonra okyanusa dökülecek biçimde ve varıp dökülünceye dek akışını sürdürür. Bu ırmağa Sudan ırmağı diye adı verilir. Sudanlı toplumlar tümüyle bu ırmağın iki kıyısında yaşarlar. Fırat, 5. iklim bölgesinin 6. bölümünde bulunan Ermenistan'dan çıkar. Erzurum'dan güneye doğru akar. Malatya sınırından geçer. Membiçe, Münbiçe, oradan Sıffin'e, Rakka'ya, oradan da Kufe'ye varır. En son Basra ile Vasit arasındaki ılığa girer. Oradan Hint Okyanusu'nun bir uzantısı olan Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle. Bu ırmak da Ermenistan'dan, Hılat yöresinden, dipnot anlatılmak istenen Ahlat yöresi olsa gerek, doğar. Güneye doğru akar. Musul'a, Azerbaycan'a, İran Azerbaycan'ına, Bağdat'a uzanıp Vasit'a varır. Oradaki çatal olur ki çatalların hepsi de Fars denizine karışan Basra gölüne, Şattül Arab'a dökülür. Dicle doğuya dönülürse Fırat'ın sağına düşer. Dicle'ye iki yandan da birçok ırmaklar toplanıp dökülür. Fırat'la Dicle arasında ilk kesimlerden başlayan Musul Ceziresi, Mezopotamya var. Musul, Fırat'ın iki yakasından birinde, güneyinde, bulunan Şam'la ve Dicle'nin beri yakasındaki, kuzeyindeki, Azerbaycan'la karşı karşıya sayılan bir çizgidedir. Ceyhun, Amu Derya. 3. iklim bölgesinin 8. bölümünde bulunan Belh kenti dolaylarından çıkar. Oradaki birçok sulardan kaynaklanır. Bu ırmağa büyük ırmaklar gelip dökülür. Ceyhun güneyden kuzeye doğru yol alır. Horasan illerinden geçer, sonra oradan Harizm illerine yönelir ve Cürcan, Gorgan kentinin altında bir aylık bir uzaklıkta, dipnot, bir aylık uzaklık yaklaşık olarak 828 kilometrelik bir uzaklıktır. Bulunan Cürcaniye, Aral gölüne dökülür. Türk illerinden gelen Fergana ve Şaş, Taşkent ırmakları, Sir Derya da aynı göle dökülür. Ceyhun ırmağının batısında Horasan illeri ve Harizm doğusunda Buhara, Tirmiz, Termez ve Semerkent yer alır. Buradan başlayarak Ceyhun ırmağının arkası, Mavera-un-Nehir, ırmak arkası, Türk illerini, Fergana yöresini, Arap olmayan toplumların yaşadıkları kesimleri içine alır. Batlamyus, Ptolemy, coğrafya kitabında Şerif, İdrisi, De Racer'a armağan ettiği kitabında bunları böyle anlatırlar ve Bayındır kesimdeki tüm dağların, denizlerin, ovaların coğrafyadaki yerlerini, biçimlerini çizerler. Coğrafyacılar bizim daha çok uzatmamıza gerek bırakmayacak ölçüde uzun uzadıya anlatmışlardır hepsini. Esasen biz genellikle Berberlerin yurdu olan Mağrip, Batı Afrika ile Arapların doğudaki yurtlarını amaçlamış bulunuyoruz. Başarıyı ulaştıran Tanrı'dır. İkinci girişe ek. Kuzey dörtte bir kürenin güney dörtte bir küreden daha bayındır oluşu ve bunun nedeni. Gerek tanık olarak ve gerek yalanlanamayacak topluluklardan işiterek anlıyoruz ki bayındır bölgelerden birinci ve ikinci bölgeler öteki bölgelerden daha az bayındırlar. Bu iki bölgenin bayındır sayılabilecek kesimlerinin arasına yer yer boş alanlar, çöller ve kumluklar giriyor. Hint denizi de bu iki bölgenin doğusundan yer alarak daraltmıştır. Bu iki bölgenin toplumları insanları pek yoğun değildir. Kentleri, kasabaları da öyle. Ama 3. 4. bölge ve öteki bölgeler öyle değil. Bu bölgelerde çöl azdır, kumluklar da öyle. Azdır ya da hiç yoktur. Toplumları, insanları son derece yoğundur ve kentleri, kasabaları pek çok sayıdadır. Bayındırlık, toplumsal yaşam 3. bölge ile 6. bölge arasında toplanmış durumdadır. Güney ise baştan başa boştur. Düşünürler bunu sıcağın çok oluşuna ve güneşin başlar üzerine gelirken yeterince yük olmayışına bağlarlar. O zaman bunun kanıtlarını açıklamalı ve söz gelimi kuzeydeki 3. 4. bölgelerdeki bayındırlığın, toplumsal yaşamın 5. 7. bölgelerden neden daha çok, daha yoğun olduğunu belirtmeliyiz. İşte açıklıyoruz. Gökkürenin güney ve kuzey kutupları ufukta bulundukları zaman gökküreyi ikiye bölen büyük bir çember vardır orada. Bu çember doğudan batıya uzanan çemberlerin en büyüğüdür. Ve gece ve gündüzü eşitleyen çember, gök ekvatoru diye ad verilir bu çembere. Kendi bilim dalında astronomide açıklanmıştır ki gökkure, Felekul Ala, en yüce gök, Felekul Azam, en büyük gök, Felekul Eflak, göklerin göğü, günlük hareketini doğudan batıya doğru yapar. Onun kucaklayıp kuşattığı öteki küreler de ister istemez onunla birlikte hareket ederler. Doğudan batıya olan bu hareket görünen harekettir. Şu da aydınlanmıştır ki bir de yıldızların, gezegenlerin kendi yörüngelerinde yaptıkları değişik bir hareket var. Ve bu hareket de batıdan doğuya doğrudur. Çabukluk ve yavaşlık yönünden biri olmadıkları için yıldızların, gezegenlerin dönüş süreleri de değişiktir. Bu yıldızların, gezegenlerin yörüngelerindeki hareket çizgileri doğrultusunda gökkürede bulunan bu küreyi ikiye ayıran büyük bir çember daha var. Tutulma çemberi. Dairetü Felekil Büruç, burçlar göğü çemberi. Kendi bilim dalında açıklandığı gibi bu çember 12 burca bölünür. Yine bu çember karşı karşıya bulunan iki noktada 23.5 derecelik bir açı yapacak biçimde gök ekvatoruyla kesişir. Noktalardan biri Koç burcunun, öteki de Terazi burcunun ucudur. Bu durumda sözünü ettiğimiz çember, tutulma çemberi, gök ekvatoruyla ikiye bölünmüş oluyor. Bir yarısı gök ekvatorundan kuzeye doğru eğilimlidir. Koç burcunun başından başlar, Başak burcunun sonuna dek varır. Öbür yarısı da gök ekvatorundan güneye doğru eğilimlidir. Bu da Terazi burcunun başından Balık burcunun sonuna dek uzanır. Kutuplar yer kürenin tüm kesimlerini için alacak biçimde iki yandan ufuk düzlemi üzerine, bu düzlem üzerine gelen yaylarla konduğu zaman yer kürede gök ekvatoruna paralel bir çizgi, çember oluşur. Dünya ekvatoru. Bu çember batıdan doğuya uzanır. Bu çembere ekvator, haddül istiva denir. Gözlem sonuçları sürdüklerine göre ekvator 7 bölgeden birinci bölgenin birinci bölümünün başladığı noktadadır. Kuzey kutbu sözün ettiğimiz bayındır bölgenin ufuk çizgisinde derece derece yükselip yüksekliği 64 dereceye varınca bayındırlık orada biter. Orası 7. bölgenin de sonudur. Kuzey kutbu ufuk düzleminde yükselip 90 dereceye gelince ki orası kutup noktası ile gök ekvatorunun arasıdır, o zaman kutup noktası tam başucu zenit olur. Gök ekvatoru da ufuk düzleminin tam üstüne gelip çakışır onunla. Tam kutupta ekvatorlu ufuk düzlemi çakışır. Ve o zaman burçlardan altısı ufuk düzleminin üstünde yer alır. Bunlar kuzeydekilerdir. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan ve başak. Altısı da ufuk düzleminin altında kalır. Bunlar da güneyli burçlardır. Terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık. Bayındırlık toplumsal yaşam yerkürenin 64 derece ile 90 dereceye kadar olan kesimlerinde oluşamaz. Çünkü bu kesimlerde sıcak ve soğuk uyumlu olarak belirmez. Sıcak ve soğuk mevsimler arasındaki süre uzundur. Öyle olunca da bayındır ve toplumsal oluşum gerçekleşmez. Koç ve terazi burçlarının başlarında, ilk ve sonbahar başlarında, ekvatorda güneş başucundan geçer. Sonra kaymaya başlar başucu noktasında. Yengeç ve oğlak burçlarının başlangıçlarına, yengeç ve oğlak dönencelerine yani yaz ve kış başlarına değin kayar. Güneşin gök ekvatorundan kayıp uzaklaşmasının son sınırı da 24. derece olur. Dipnot, doğrusu 23 derece 27 santigrat, gün öte, gün beri derecesi. Sonra kuzey kutbu ufuk düzlemi üzerinde yükselirken başucundan da uzaklaşır o oranda. Aynı oranda güney kutbu alçalır. Üçündeki yani kuzey kutbunun yükselişi, gök ekvatorunun başucundan uzaklaşması ve güney kutbunun alçalmasındaki değişme oranı aynı olur. Zaman takvim uzmanlarının bir yerin enlemi diye ad verdikleri işte budur. Dipnot, kuzey kutbunun ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliği, güney kutbunun alçaklığı, gök ekvatorunun başucundan uzaklığı, gözlem yapılan yerin enlemine eşittir. Yani bu yükseklik, alçaklık ve uzaklık dereceleri ne kadarsa, gözlem yapılan yerin ekvatora olan uzaklık derecesi de o kadardır. Gök ekvatoru başucundan uzaklaşıp kuzeye doğru eğilirken aynı oranda ufuk düzlemi üzerinde kuzey burçları da yükselir. Kuzey burçları yükselip yengeç burcu başlangıcına geldiğinde gök ekvatoru da o ölçüde başucundan uzaklaşmıştır. Ve aynı ölçüde güney burçları ufuk düzlemi üzerinden aşağı kayıp alçalarak oğlak burcu başlangıcına gelmiştir. Dipnot, kuzeye doğru ilerlenip yengeç dönencesine varıldığı zaman bu kesimde 23 derece 27 santigrat yükselme olacağı gibi güney kesimde de oğlak dönencesine değin yani aynı derecede bir alçalma olur. Yine aynı derecede gök ekvatoru başucu durumundan uzaklaşır. Çünkü söylediğimiz gibi ekvator ufuk düzleminde değişme olduğu zaman değişme iki yanda da aynı oranda olur. Kuzey burçlarının ekvatora en uzak noktalar olan yengeç burcu başlangıcı başucu durumuna gelinceye dek kuzey kutbu yükselişini sürdürür. Enlemi 24 derece olan kesimlerde gerçekleşir bu. Hicaz ve aynı enlemdeki yörelerde. Bu 24 derece kuzey kutbunun yükselmesiyle birlikte yengeç burcu başlangıcının ekvator ufuk düzlemiyle çakışık olan gök ekvatorundan kayma derecesidir. Başucu oluncaya dek vardığı yüksekliktir. Kuzey kutbu 24. dereceden çok yükseldiğinde güneş her zaman başucuna göre eğik olur. Daha sonraki derecelere doğru daha çok sürekli eğikleşir. Kuzey kutbunun yüksekliği 64 dereceye vardığında, ona bağlı olarak güneş de aynı oranda eğikleştiğinde ve güney kutbu da yine aynı oranda ufuk düzleminin altında alçalma gösterdiğinde bayındır ve toplumsal oluşum kesilir. Bu sonucu, soğuğun donun aşırı ölçülere varması, sıcak soğuk mevsimler arasındaki sürenin uzunluğu ve bu yüzden soğukla sıcağın aralarında uyum sağlayamayışları doğurur. Bu da var. Güneş başucunda ya da yakınlarında olduğu zaman ışıklarını dik gönderir. Başka noktalarda bulunduğunda ise ışınları geniş ve dar açılar yaparak gelir. Işınların açıları dik olduğu zaman ışığı ısısı çok olur ve ışık ısı çok yayılır. Açıları geniş ve dar olduğunda ise durum böyle olmaz. Bu nedenle güneş başucunda ya da yakınında bulunduğunda başka durumlarda olduğundakinden çok daha fazla sıcaklık görülür. Çünkü ışık ısı ve ısıtma nedenidir. Güneş ekvatorda yılda iki kez başucunda olur. Çünkü her yıl uğradığı, koç ve terazi burçlarının başlangıçlarına geldiğinde başucundan geçer. O durumdan uzaklaştığı zaman da pek uzağa gitmez, uzakta kalmaz. Güneşin ekvatordan en çok uzaklaştığı enlemlerde, yengeç ve oğlak burçlarının başlangıç kesimlerinde, yengeç ve oğlak dönencelerinde bile sıcaklık, ısı pek normal dereceye düşmez. Ekvatorda güneş başucundan uzaklaştıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı duruma gelir. O yüzden dik açı yaparak gelen ışınlar ya uzun süre ya da sürekli olarak etkisini sürdürür orada. Havanın sıcaklığı alevli biçimde artar, aşırı ölçü ulaşır çoğu kez. Güneşin yılda iki kez başucuna geldiği öteki enlemlerde, yani ekvatorun 24 derece uzağındaki enlemlere kadar olan kesimlerde de ısı durumu aşağı yukarı böyledir. Çünkü ısı bu kesimlerde de ekvatora yakın ölçüde yüklenir her yana. Çok ısı havayı kurutur. Kuruluk da oluşuma engel olur. Çünkü çok ısı olduğunda sular çekilir, nemler giderek yetmez olur. Madendeki gelişme, hayvanda ve bitkideki oluşum bozulur. Yeterli nem olmadan gelişim ve oluşum olmaz. Yengeç burcundan, yengeç dönencesinden kayıp 25 derece enlemli yöreye ya da daha uzaktaki yörelere gidildiğinde güneş başucu durumuna artık gelmeyeceği için ısı normal ya da normale yakın bir duruma gelir. O zaman oluşum gerçekleşir ve giderek artar. Ta ışınların azlığı yüzünden soğukların aşırı ölçülere varacağı kesimlere, ışınlardaki eğikliğin çok olduğu kesimlere değin. Ondan oluşum yine azalmaya başlar ve giderek bozulur. Şu var ki çok yüksek ısı çok düşük ısıdan daha zararlı olur oluşuma. Çünkü yüksek ısı çok düşük ısının donduruculuğundan çok daha hızlı biçimde kurutucu olur. Bu nedenle birinci ve ikinci bölgelerdeki bayındır ve toplumsal oluşum azdır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde orta sayılır. Çünkü buralarda ışınlar az, yani eğik olduğu için sıcaklık normal ölçüdedir. Altıncı ve yedinci bölgelerde ise bayındır ve toplumsal oluşum daha çoktur. Çünkü buralarda sıcaklık daha azdır. Sonra düşük ısı ilk sıralarında oluşumu bozacak ölçüde etki yapmaz. Çok yüksek ısının meydana getirdiği yakıcı etki gibi bir etki yapmaz. Çünkü aşırı ölçüye varmadıkça düşük ısıda kurutma olmaz. Yedinci bölgeden sonraki kesimlerde olduğu gibi çok aşırı ölçüye varırsa ancak o zaman kurutucu olur. Kurutması da sürekli değildir. Dondurma biçimindedir. Bundan dolayıdır ki kuzey dörtte bir küredeki bayındır ve toplumsal oluşum daha çok daha yeterlidir. Tanrı bilir ki böyledir. Düşünürler işte buradan bu düşünceden yola çıkarak ekvatorun ve ötesinin, güneyinin, bayındır ve toplumsal oluşumdan bomboş olduğunu ileri sürüyorlar. Gerçekte buralarda bayındırlığa toplumsal yaşama tanık olunması ve yalanlanamayacak ölçüdeki görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, düşünürlerin bu görüşlerini çürütür. Böyleyken onların görüşlerinin doğruluğunu tanıtlamak için ileri sürdükleri kesin kanıtları nasıl işe yarayabilir? Anlaşılan o ki bu düşünürler, ekvatorda ve güneyinde bayındır ve toplumsal oluşumun tümüyle olanaksız olduğunu ileri sürmek istememişlerdir. Onların boşluğunu ileri sürmeye, onları iten şey, o kesimlerdeki aşırı sıcaklığın, bayındır ve toplumsal oluşumu bozukluğa uğratacağına ilişkin güçlü düşünsel kanıtın elde bulunmasıdır. İster olanaksız olsun, isterse çok az ölçüde olanaklı görülsün, oluşum bozulur o kesimlerde diye düşünmüşlerdir. Öyledir de. Çünkü ekvator ve ötesinde verilen bilgilere göre var olan bayındır ve toplumsal oluşum çok azdır. İbn-i Rüşd'ün 33, ileri sürdüğüne göre ise ekvator, yaşanır durumdan büsbütün uzak değildir. Sonra ekvatorun kuzeyinde durum nasılsa güneyinde de durum öyledir. Kuzeyinde bayındır oluşum bulunan enlemlere değin, güneyde de vardır oluşum.